Ayrım 38, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 345. Binadan çıkarken peşine sivil bir polisin takıldığını fark etti Lazemin. Grevcilerin toplandığı Çınarlı kahvesine gitti doğruca. Giritli Ahmet ve Hasan Usta ile bir köşede baş başa oturup yeni haberleri dinledi. Haberler iç açıcı değildi. Şirket grevi kırmak için harekete geçmişti. Merkez atölyesi şeflerinden Ulvi ile baş makinist Mustafa bir grup Rum görevliyi yanına alarak fen memurlarını, makine mühendislerini toplamış, taşıt servisini harekete geçirme çabası içine girmişti. Haberi içinde kabarmakta olan öfkeyle karşıladı Lazemin. ''Biz bir ekmek davasına girdik. Bu davayı kırmaya kalkışırlarsa çatışırız. Durumu bütün grevcilere bildirin. Herkes şimendifer hatlarının üzerine yatsın.'' Geçeceklerse bizi ezip geçsinler. Bu memleket, bu hükümet, Fransız'ın bizi ezmesine seyirci kalacaksa kalsın. Yola şerefimizle çıktık. Şerefimizle de ölürüz. Cemal nerede? Bundan Cemal'in haberi var mı? Haberi bize Cemal gönderdi dedi Giritli. Tam bu sırada kahveye iki polis girdi. Bakışları grev tertip komitesinin masasına yöneldi hemen. Polisler masaya yaklaştı. Uzun boylu, kaytan bıyıklı olan çantasından çıkardığı zarfı Lazemin'in önüne koydu. ''Bunu size karakoldan gönderdiler Emin Efendi.'' ''Buyurun oturun, bir çayımı içeyim.'' dedi Lazemin. ''Sağ ol, gitmemiz lazım.'' Polislerin gidişini izlerken zarfı açıp okumaya koyuldu Lazemin. Kahveyi hınca hınç dolduran grevcilerin dikkati kağıda yöneldi. Şirket çalışmakta müstakildir. Mukavemet edecek olursanız kanuni muamelelere tabi tutulursunuz. İçindeki yeşil körpe kıvanç kayboldu birden Lazemin'in. Duygularının doğası değişti. Kalabalıkla göz göze geldi. Hükümet de bize karşı diye mırıldandı. Deprenirseniz tevkif ederim diyor. Ben elimdeki kalın kitabı açtım gayri. Sayfalarını gün ışığına hasret koymam. Lazemin'in tavrındaki kararlılıktan güç alan Giritli Ahmet, ''Biz de tutumumuzu değiştiririz.'' dedi. ''Şimendifer hatlarına ameleyi değil, çoluk çocuğumuzu yatırırız. Birinin burnu kanarsa dünyayı başlarına yıkarız.'' Asker kıtalarıyla çocuk yığınlarının karşı karşıya gelişini hayal eden Hasan Usta, işin içine kadınların da ister istemez gireceğini, hareketin taşlı sopalı bir arbedeye dönüşeceğini tahmin ederek korktu. Öneriye karşı çıkmak üzereyken, ''Çok güzel fikir.'' dedi Lazemin. ''Hemen Cemal'e haber verin. Zonguldak'ta ne kadar amele çocuğu varsa, kucağı bebekli ne kadar kadın varsa, saçı sakalı ağarmış ne kadar yaşlı varsa, ne kadar şeref ve vicdan sahibi varsa, ekmeği tuzu bitmiş ne kadar aç çıplak varsa, kör, topal, deli, veli, insan namına ne varsa hepsini izbelerinden çıkarsın, şimendifer hatlarına döksün. Bu harami saltanatına karşı gücümüzü göstermenin zamanıdır. Onların şatafatı, süsü, ahkamı varsa bizim de izzeti nefsimiz, çıplaklığımız var. Hayatı zikreylemenin zamanı geldi. Üç aynı anda ayağa kalktı. Lazemin önde, diğerleri arkada olmak üzere kahveyi terk ettiler. Haberin Cemal'e ulaşmasından bir saat sonra lokomotiflerin yağ depolarını, kazanlarını ve kazanlara su veren borularını kumdan temizleyen şirket görevlileri harekete geçtiler. Limanda kömür almaya gelen yabancı vapurlarından ve şirketin atölyelerinden, makine servislerinden getirdikleri deneyimsiz makinistleri, ateşçileri, kancacıları ve makasçıları mübadeleden arta kalan kalifiye Rum işçilerle birlikte seferber ettiler. Aynı anda Cemal'in ekiplerinin harekete geçirdiği grevciler ev ev gezerek Zonguldak'ın tüm işçi ailelerini demiryolu hatlarına doğru harekete geçirdiler. Evlerden sevinç çığlıklarıyla boşanan çıplak ayaklı, öfke ve şamata yığınlarına dönüşen çocuklar, kucaklarında ve sırtlarında bebekleriyle kadınlar, bastonlu ihtiyarlar, gaziler, deliler, dilenciler, yığınlar halinde grevci kılavuzların gösterdikleri yerlere doğru uğul uğul akmaya başladılar. Herkes kalabalığa daha derinlemesine karıştıkça çoğalıyor, kendi dertlerini, acılarını daha iyi hissediyor, onları kitle hareketinin aynasında berrak bir şekilde seyretme zevkine erişiyordu. Çocuk ve kadın kalabalığının bir bölümü davul gümbürtüleri ve ıslıkların eşliğinde Ereğli şirketi yöneticilerinin oturduğu platoyu iskele başındaki genel müdürlük önünden şehre bağlayan taş basamaklı yolda belirdi. Binalara birkaç taş fırlatıldı. ''Taş atmayın!'' diye uyardı kılavuzluk eden grev görevlisi. Teşkareci kalabalık çocuk şenliği havasında hızla ana caddeye girdi. Birden merkez atölyesinin önünden sağa kıvrılarak arkasına taktığı kömür yüklü vagon katarıyla beyaz dumanlar püskürterek pof pof şehre giren ve yavaş yavaş ilerleyen bir lokomotif göründü. Kalabalık çılgınca bir şamatayla dalgalandı. Yumruklar sıkıldı. Küfür, tükürük, çığlık ve kahkahaya dönüşen körpe cesaret rayların arasına yattı. Çocuklarıyla birlikte gelen ve onların cüretini hayretle izleyen kadınlar bebekleriyle traverslere diz çöküp bağırmaya başladılar. ''Çocuklarımızı çiğner geçerseniz sizi çiğner geçeriz.'' ''Dur ey canavar, dünyayı başına yıkarım.'' ''Dur düşün, bu çocukların ekmeğini sütünü ver.'' ''Sen büyüksün Allah'ım, kerametini göster.'' Görme kabiliyetini yarı yarıya yitirmiş fare gözlü ahfeş bir koca karı, koynundan çıkardığı Kur'an-ı Kerim'i yatan çocuklarla yavaş yavaş ilerleyen lokomotifin arasına sağdaki rayın üzerine indirdi. Kamburunu atacakmış gibi doğrulup, ''Bizi dinlemediysen Allah'ın mübarek kelamını dinle.'' diye bağırdı dişsiz ağzıyla. Rayın sağında ve solunda toplanan grevciler, çocuklarının Kur'an tarafından korunduğu sanısına kapılarak tezahüratta bulundular. Limanda tahmil tarihi ameleliği yapan ayıcı oğlu Abdullah, ''Nur olana, nur ol!'' diye bağırmakla kalmadı. Diz çöküp koca karının çıplak ayaklarını öptü. Makinist ve kolluk güçleri şaşkınlık içindeydi. Limana ve limanı geçip ta Mendire'ye kadar ilerlemeyi kafasına koyan Rum makinist, lokomotifin çanını delicesine çalmaktan vazgeçti. Arkadan gelen bir başka çocuk kafilesi karıncalar gibi üşüştü lokomotife. Makinist durdurmak zorunda kaldı lokomotifi. Peş peşe takılı kömür vagonlarından alınan kömürler rayların arasına atıldı. Tüm bunlar olurken Cemal'in yönlendirdiği bir büyük çocuk kafilesi daha önce ocaklardan gelen kömürlerin yıkanıp ayrıldığı lavvarın önündeki lokomotife üşüştü. Çocuklar frenleri sıkıştırmaya, sahilden torba torba getirdikleri kumları makine dairesine saçmaya, yıkanmış kömür yüklü vagonları boşaltıp topluca devirmeye koyuldular. Ocaklara uzanan hat boyları çocuklarla doldu, seferler kısa zamanda felç oldu. Çocukların torbaları, cepleri ve etekleri kömür parçalarıyla dolu olduğu için polis çocuk kitlesine müdahale edemiyordu bir türlü. İkindiye doğru ağlayan kadınlar çoğaldı. Dükkanlar kepenklerini kapattı, kahveler boşaldı. Halk çocukların yarattığı beklenmedik kargaşayı dikkatle izlemeye ve yorumlamaya koyuldu.
''Birkaç araba daha hattan çıkmış, 10 arabanın da tamponu kırılmış.''
''Lavvarın çavuşu Banyolu Nesim oğlu Raşid'i hastaneye kaldırmışlar. Vagonları birbirine rapt edeceği sırada makinist işareti ters anlamış. Raşid de kancayı takamamış. Kolu tamponların arasında kalmış, pestile dönmüş.''
''İyi olmuş. Lavvarda çavuşluk yapan ne anlar kancacılıktan?''
''Fukaranın sofrasına hançer soktun mu Allah çarpar.''
''İşi bilmeyenleri işe koştular ama çocuklar şaşkına uğrattı hepsini.''
''Limanda da kazalar olmuş. Kancacı Ahmet Çavuş'un parmakları kopmuş.''
''Kafası kopsaydı keşke.''
''Amelinin hakkını vermezlerse çocuklarla kadınlar bu Zonguldak'ı yıkarlar.''
Karanlık çöktüğünde grevciler kahvelere, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da günün büyük yorgunluğu ve moral üstünlüğü ile evlere çekildiler. Gece garip ve korkutucu söylentilerle birlikte şehri sarıp sarmaladı. Birkaç tepede ateş yakıldı. Grevin üçüncü sabahı platoda oturan şirket yöneticilerine ait evlerin yağmalanıp yakılacağı, şirkete ait depoların basılacağı, rayların sökülüp vagonların tahrip edileceği söylentileri yayıldı. Grev tertip komitesi polisin tutuklama ihtimaline karşı grevcilerden ateşçi Hızır Usta'nın evinde kaldı. Şirket yöneticileri ise hemen o gece genel müdür Mosya Drouhi başkanlığında toplandı. Kısa süren toplantıdan grevin bastırılamayacağı, bastırılmaya kalkışılması durumunda şirketi zarara uğratacak kanlı olayların cereyan edeceği, kömür siparişlerinin aksayacağı ve bundan dolayı grev tertip komitesiyle uzlaşma masasına oturmanın zorunlu hale geldiği kararı çıktı. Monsieur Drouhi kararı gece Zonguldak kaymakamına bildirdi. Grevin üçüncü sabahı kaymakam polise Lazemini bulup getirmesini emretti. Polis grev liderini evde bulamayınca durumu kahvelerde toplanan grevcilere bildirdi. Şehir merkezinde çocuk ve kadın kafileleri belirmeye başlamıştı. Bu sefer ellerinde sopalar vardı. Direnişi eğlence olarak algılayan coşkun kalabalık harekete hazırlanıyor, Cemal'in işaretini bekliyordu. Kaymakamın Laz emini çağırdığı haberi yerine ulaştırıldı hemen. Grev lideri korku, kuşku ve halkı arkasında hissetmenin verdiği güvenle evden çıkarken Cemal'e ve komitenin diğer üyelerine ''Kaymakamla görüşmemin sonucunu bekleyin, harekete geçmeyin.'' dedi. ''Seni tevkif ederlerse harekete geçeceğiz.'' ''Tamam.'' diye yanıtladı Cemal'i Laz emin. Üç grevcinin uzaktan takibiyle doğruca kaymakamlığa gitti Laz emin. Kaymakam hareketi önlemek için sabah erkenden gelmişti makamına. İki sivil görevli Laz emini içeri aldı. Kaymakam verilen selamı kafasını hafif eğerek kabul etti. Devlet ciddiyetiyle tepeden tırnağa süzdüğü grev liderini karşısında iki görevlinin arasında bekletmeyi uygun buldu.
''Bak evladım,'' diye başladı, ''yarattığınız bu kargaşa daha fazla uzarsa memleketin menfaatlerine halel gelir, sizin için de iyi olmaz.''
''Kargaşayı biz de istemeyiz efendim, haklarımızı versinler.''
''Hak konuşularak alınır evladım, kargaşayla hak alınmaz. Bak şimdi beni iyi dinle, size bir babalık yapmak istiyorum. Sizi şirket idarecileriyle yüz yüze konuşturacağım. Anlaşmanızı ve bu tehlikeli kargaşanın bitmesini istiyorum.'' Bunun için amele arkadaşların seni vekil tayin ettiklerine dair bir vekaletname yapsınlar. Yanına da iki arkadaşını al, yarın sabah 9'da belediye başkanlığında ol. Kanun bu gibi durumlarda tarafların karşılıklı olarak hakem önünde konuşmasını mecburi kılar. Vekaletnamesiz olmaz.
Noterde böyle bir vekaletname yapabilmez için elimizdeki para bu işleme yeterli değil efendim.
Notere gerek yok. Bir kağıda seni vekil tayin ettiklerini belirtecek yazılı beyanda bulunsunlar. Altını da hiç olmazsa birkaçı imza, mühür ve parmak basarak hazırlayın ki işi kanuni biçime uygun bitirelim.
Laz emin kaymakamlıktan çıkarak doğruca grevcilerin toplandıkları Çınarlı kahvesine geldi. Liderlerini gören işçiler yaşa, var ol diye bağırarak etrafını sardılar. Kalabalığın susması üzerine kaymakamın isteklerini birer birer anlattı. İşçilerin moralindeki yükselişi duyumsadı zevkle.
Yarın sabah 9'da belediyede şirket idarecileriyle yüz yüze konuşacağız. Herkes orada binanın önünde toplansın. Şimdi beni ve grev tertip komitesinden iki arkadaşımı vekil tayin ettiğinize dair bir vekaletname hazırlayacağız. Altına imzalarınızı atacaksınız. Bugünü sakin geçirmenizi istiyorum. Hareketinizi kırma teşebbüsü olmadıkça herhangi bir harekette bulunmamanızı, çocuklara hakim olmanızı istiyorum.
Grev tertip komitesi hemen oracıkta bir masanın etrafında toplandı. Önceki isteklerine işten çıkarılan Emin Efendi'nin işine geri dönmesi maddesini ekledi. Daha sonra vekaletnameyi hazırlayıp imzayı açtı. İmza arttıkça kağıt yetişmez oldu. Gidip grevi destekleyen memurlardan, esnafa mensup insanlardan tip tip kağıt alıp getirdiler. İmza uzadıkça kağıtlar birbirine yapıştırıldı, vekaletnamenin boyu 10 metreyi geçti. Grev tertip komitesi grevin 4. sabahı belediye binasına geldiğinde, binanın önündeki mahşeri kalabalık, zafer arzusu ve güçlerini göstermiş olmanın gururuyla dalgalandı. Açlığın, acının ve umutsuzluğun küçülttüğü yüzler, anlatılmaz bir güven ve bağlılık büyüsüyle yumuşadı, büyüdü. Uğultunun bağrından berrak bağırtılar yükseldi.
''İşkillenme Emin Efendi, biz haklıyız.''
''Başını eğme, dik tut, gücümüzü göster onlara.'' ''12 sene cephelerde at koşturduğunu anlat onlara.''
''Esir aldığın Fransız askerlerine babalık yaptığını da anlat.''
Hakkımızı vermezlerse çocuklarımız başlarına bela olur, hatırlat onlara.
Laz emin uzatılan elleri tuta tuta kapıya doğru ilerledi. İçeri girerken,
sabredin arkadaşlar dedi, kışkırtmalara meydan vermeyin. Haklarımızı eninde sonunda alacağız. İnsan olduğumuzu, insan olduklarını onlara hatırlatacağım.
Belediye başkanının odasına girdiklerinde herkesi bekler buldular. Oturanları başlarıyla selamlayarak masanın sağ tarafında maden müdürünün yanında duran üç boş sandalyeye yerleştiler. Masanın başına maça papazı ciddiyetiyle belediye başkanı Bartınlı İbrahim Bey yerleşmişti. İbrahim Bey'in solunda Ereğli şirketinin uyumadığı her halinden belli olan direktörü Monsieur Droy. Droy'nin Türkçe bildiği halde boş yere yanında getirttiği baş çevirmen Saadettin ve sorumlu müdür mühendis Behçet Beyler yer alıyordu. Bunların tam karşısında defterdar Halil Bey ile Havza-i Fehmiye Maden Müdürü Abdullah Hüsrev Guleman oturuyordu. Defterdar Halil Bey sabahtan içtiği sarımsaklı mercimek çorbasının geğirtisiyle basma kalıp bir giriş konuşması yaptı. Her iki tarafın vekaletnamelerine şöyle bir göz attı. Şirketinki noterde onaylanmış tek sayfalık bir vekaletnameydi. Grevcilerinki ise birbirlerine eklenmiş, üzeri parmak izleri ve çay lekeleriyle dolu, düzensiz, buruşuk bir top kağıt yığınından ibaretti. Halil Bey usulsüz ve kanunsuz olduğu apaçık belli olan ve masayı utanmazca işgal eden kağıt yığınını şehri felç eden çocuk kargaşasına benzetti. Kulağının arkasını kaşımayı akıl etti. Grevin nedenini açıkladı sakin bir edayla. Laz evinin uzattığı el yazması 5 maddelik hak beyannamesini okudu. Tartışma başladı. 5 saat süren toplantının üzerinde en çok tartışılan maddeleri çalışma süresinin 8 saate indirilmesiyle havzada çalışan yabancı uyruklu, Fransız, İtalyan, Rum insanların çalıştırılmaması maddeleri oldu. Şirket 8 saat çalışma hakkını 8 saatten fazla çalışanların 2 kat ücret almaları şeklinde kabul etti. Haftada bir gün dinlenme hakkına yanaşmadı ama yabancı uyrukluların havzada çalıştırılmasını kabul etmek zorunda kaldı. Şirket asgari ücret maddesine 1 saat direndi. Lazem'in anlaşamayacağımız belli oldu diye omurdanınca defterdar Halil Bey araya girdi. Grevcilerin isteği %20 fire ile kabul edildi. Tartışma son maddeye, işinden çıkarılan Emin Efendi'nin işe alınmasına gelince Monsieur Duroy sağ elini havaya kaldırdı. Ödünlerin verdiği öfke kriziyle ''Bu şartı kesinlikle kabul edemem'' dedi Fransızca. ''Ben şirketim, istediğim adamı çalıştırır, istemediğimi çalıştırmam. Bu şarta ilişkin söyleyeceğim ilk ve son sözümdür bu benim.'' Tüm bakışlar ''Biz artık bir şey yapamayız'' dercesine Laz Emin'e yöneldi. Acı acı gülümseyerek ayağa kalktı Laz Emin. Direktörü teperden süzdü. ''Bu şartın konuşulmasını ben de istemedim. Fakat amel arkadaşların ısrarı sonucu yazdım. Binaenaleyh şahsen şirketten hiçbir istekte bulunmuyorum.'' Masa derin ve oldukça rahat bir nefes aldı. Direktörün yüz hatları yumuşadı. ''Çalışacak durumdayım.'' diye sürdürdü Laz Emin. ''Her yerde çalışabilirim. Yalnız amelenin hakkını vermeyi kabul ettiklerinden dolayı bahtiyarım ve şirket direktörüne teşekkür ediyorum.'' Baş çevirmenini dinlemeden ayağa kalktı direktör. Masayı dolanıp Laz Emin'in yanına geldi. Elini sıktı her üçünün de. Tabakasını çıkardı sigara ikram etti ve Laz Emin'in sigarasını kendi eliyle ateşledi. Laz Emin ve arkadaşları kapıda belirdiğinde kaldırımın üstünde 5 saattir oturan meraklı kalabalık ayağa kalktı. Elini havaya kaldırdı grev lideri. ''Kazandık arkadaşlar!'' diye bağırdı. Alınan hakları tek tek okumaya koyuldu. Kendisiyle ilgili hiçbir şey söylemedi. ''Şimdi bana cevap verin. Bu anlaşmadan memnun musunuz arkadaşlar?'' Cevabını önceden ayarlamışçasına tek bir ağızdan bağırdı kitle. ''Memnunuz! Allah senden razı olsun!'' Uğultu renklerini ve derinliğini tüm boyutlarıyla açığa vurdu, büyüdü. Laz Emin'i ve 2 arkadaşını omuzlarına alarak davul zurna eşliğinde çınar kahvesine doğru akmaya başladı. 4 Nisan 2007
Kitabın sonu 25 Ocak 2012 Sayfa 352